Ayrım 39, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 409, 18. bölüm, saat 21.00'dan sabah 6'ya kadar. Helikopter Beyaz Saray bahçesinden havalandığı zaman gizli ajanlar geride kalmışlardı. Pilot CIA Genel Müdürü'nün yanında bu üstü başı buruşuk esrarengiz İngilizle helikoptere binmesine şaşmıştı. Washington üzerinde yükselirken sağ yanlarında Potomac Nehri öğleden sonrası güneş altında parıldıyordu. Pilot güneye, Andrews Hava Kuvvetleri üssüne doğru yöneldi. Bakanlık çalışma odasında Stanislav Poklevski her sözünde Başkan Matthews'un kişisel yetkisini dile getirerek telefonda üst komutanıyla konuşuyordu. Komutanın itirazları yavaş yavaş sönmeye başladı. Sonunda ulusal güvenlik danışmanı telefonu William Matthews'a uzattı.
"Evet general, ben William Matthews. Bunu ben emrediyorum. Albay O'Sullivan'a derhal Washington'dan Moskova'ya bir uçuş planı hazırlamasını söyleyeceksiniz. Sovyet hava sahasına giriş izni kendisine Grönland üzerindeyken telsizle bildirilecek."
Başkan kırmızı telefonun başına geçerek Moskova'da Maxim Rudin'i aradı. Andrews hava üssünde helikopteri üst komutanı karşılamıştı. Göz tanışıklığı oldu. Robert Benson olmasaydı bu bilinmeyen İngiliz'i dünyanın en hızlı keşif uçağına yolcu olarak almayacaktı. Hele jetin Moskova'ya gitmek üzere havalanmasını hiç kabul etmeyecekti. Hizmete girdiğinden bu yana 10 yıl geçmesine karşın uçak hala gizli silahlar listesindeydi.
"Pekala Sayın Genel Müdür," dedi, "ancak size Albay O'Sullivan'ın kızgınlıktan küplere bindiğini de belirtmeme izin verin."
General haklıydı. Adam Munro özel giysi, çizme ve oksijen başlığı almak için depoya gidince Robert Benson da Albay George T. O'Sullivan'ı seyir odasında kutup bölgesi ve Doğu Baltık haritaları üzerinde çalışırken buldu. CIA Genel Müdürü kendisinden rütbece üstün olabilirdi, ancak albayın öyle saygılı davranacak bir durumda olmadığı da açıkça görülüyordu. Bu uçağı Grönland ve İskandinavya üzerinden Rusya'nın ta göbeğine kadar uçurmamı gerçekten istiyor musunuz diye sertçe sordu.
"Hayır albayım, Birleşik Devletler Başkanı bunu size emrediyor."
"Seyir subayımın yerinde sersem bir İngiliz olduğu halde mi?"
Sersem İngiliz dediğiniz kişi Başkan Matthews'un özel bir mesajını Sovyetler Başkanı Rudin'e götürüyor. Mesajın bu gece Rudin'in eline varması gerek ve bunun başka bir yolla iletilmesine olanak yok.
Hava albayı bir sürü adamın yüzüne baktı. "Eh, bir de önemli çıkmasın," dedi.
Saat 6'ya 20 kala Munro yer teknisyenlerinin uçağı hazırlamakta oldukları hangara götürüldü. Rengi yüzünden Blackbird, kara tavuk diye anılan Lockheed SR-71'den söz edildiğini duymuş, resimlerini görmüştü. Ancak gerçek uçakla ilk kez karşılaşıyordu, gerçekten etkileyiciydi. Mermiyi andıran burnu hafif bir açıyla yukarıya dönüktü. Gövdenin arkalarına doğru hem kanat hem de kuyruk kontrol görevi yapan üçgen biçiminde incecik kanatları vardı. Kanatların ucunda her biri 16 bin kiloluk itiş gücüne sahip iki Pratt & Whitney motoru vardı. Gövde ve motorlar yalnızca kanatlarla birbirlerine tutturulan 3 şırıngayı andırmaktaydı. Beyaz yuvarlaklar içinde küçük beyaz ABD yıldızları dışında uçağın milliyetini belirtecek hiçbir şey yoktu. Gövde burundan kuyruğa kadar kapkaraydı. Yer çalışanları Munro'nun daracık arka koltuğa oturmasına yardım ettiler. Munro'nun koltuğu uçağın kenarları başının üstüne aşana kadar aşağı gömüldü. Üstüne kapak kapandığı zaman yalnızca yıldızları görebilecekti. O koltuğa oturması gereken kişi önündeki radar ekranlarının, elektronik aygıtların, kamera kontrollarının ne anlama geldiğini bir bakışta anlayabilirdi. SR-71 savaş uçakları ve roketlerin menzillerinin çok yükseğinde uçup aşağıda gördüklerinin fotoğraflarını çekmek için yapılan bir casus uçağıydı. Yardımcı eller üstündeki tulumdan çıkan boruları uçağın sistemlerine bağlıyorlardı. Telsiz, oksijen, karşı yer çekimi gücü gibi. Monroe, Albay O'Sullivan'ın da rahatlıkla ön koltuğa oturup kendi yaşam sistemlerini bağlamasını seyretti. Telsiz bağlantısı kurulunca Arizonalı'nın sesi birden kulaklarında gürledi.
''İskoç musunuz Bay Monroe?''
''Evet.''
''Ben İrlandalıyım, Katolik misiniz?''
''Efendim?''
''Katolik misiniz?'' dedim.
Monroe bir an düşündü, aslında pek dindar bir insan değildi.
''Hayır, İskoçya Kilisesindenim.''
Ön taraftan bir hoşnutsuzluk sesi yükseldi.
''Tanrım, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde 20 yıldan sonra bir de bir İskoç protestanının sürücülüğünü yapacaktım ha.''
Çok yüksek basınçlara dayanıklı 3 katlı plastik kapaklı üzerlerine kapanmıştı. Bir hışırtı şimdi uçağın içinin basınçlı havayla doldurulduğunu gösteriyordu. Önlerinde bir yerde bir traktörün çektiği SR-71 hangardan dışarı çıktı. Uçağın içinden motor gürültüsü hafif bir ıslık kadar duyuluyordu ancak. Oysa yerdekiler kulakları tıkalı olduğu halde gürültüden titriyorlardı. Albay O'Sullivan sonsuz gibi görünen kontrolleri bitmeden kalkış izni almıştı. Ana kalkış pistinin başında Blackbird durakladı, tekerlekleri üzerinde döndü, Monroe Albay'ın sesini duydu kulaklıklarında.
''Hangi tanrıya inanıyorsan şimdi duaya başla ve sıkı tutun.''
Monroe arka koltukta bacaklarını gerdi. Birden sırtına son hızla giden bir tren çarpmış gibi hissetti kendini. Sıkıca bağlı bulunduğu insan vücudu biçiminde yapılmış koltuğuydu bu. Hızlarını ölçebilecek hiçbir şey göremiyordu çevresinde. Yalnızca soluk mavi gökyüzü vardı. Jet 150 mile varınca burun havaya kalktı, yarım dakika sonra da arka tekerlekler havalandı. O'Sullivan iniş takımlarını gövdenin içine aldı. SR-71 jet egzoz boruları Maryland'i işaret edecek biçimde havaya dikildi ve yükselmeye başladı. Gökyüzüne bir roket gibi hemen hemen dümdüz tırmanıyordu. Monroe sırt üstü yatıyordu, ayakları havaya dikilmişti. Sırtını koltuğa yapıştıran basınçtan başka bir şey hissedemiyordu. Blackbird giderek koyu mavi lacivert ve sonunda karaya dönüşen gökyüzünde tırmanmaya devam ediyordu. Albay O'Sullivan uçağın bilgisayarının önündeki ekrana yansıttığı talimatı izleyerek uçağı yönetmekteydi. Ekranda yükseklik, hız, tırmanma hızı, rota, iç ve dış ısı, motor ve jet boruları ısısı, oksijen akım hızı ve ses hızına yaklaşma durumu belirtilmekteydi. Philadelphia ve New York altlarından oyuncak kentler gibi geçmişlerdi. New York eyaletinin kuzeyinde ses duvarını aştılar. Albay O'Sullivan 30 bin metrede yani Concorde'dan 5 mil yükseklikte uçağı yatay duruma getirdi. Daha güneş batmamıştı, yine de bu yüksekliklerde güneşin ışınlarının yansıyacağı hava molekülleri çok az olduğu için dışarısı karanlıktı. Ancak Blackbird gibi uçaklarda sürtünme yaratacak kadar az sayıda moleküler zaman bulunur. Kanada sınırını aşarlarken ses hızının 3 katına varmışlardı. Saf titanyumdan yapılmış SR-71'in kara gövdesi, Monroe'nun şaşkınlıkla büyüyen gözleri önünde sıcaktan kıpkırmızı kesilmişti. Uçağın özel havalandırma ve soğutma düzeni yüzünden içeride hiç sıcaklık duymuyorlardı.
''Konuşabilir miyim?'' diye sordu Monroe.
''Elbette.'' ''Neredeyiz?''
''St. Lawrence Körfezi üzerinde Newfoundland'e doğru gidiyoruz.''
''Moskova'ya kaç milimiz kaldı?''
''Andrews üstünden 4856 mil.''
''Uçuş süresi?''
''3 saat 50 dakika.''
Monroe hesapladı, Washington saatiyle 6, Avrupa saatiyle 11'de üstten havalanmışlardı. Moskova saatiyle 3 Nisan pazar sabahı saat 1'de yani Moskova saatiyle saat 5'te ineceklerdi. Rudin önerisini kabul ederse ve Blackbird kendisini Berlin'e götürürse dönüşte saat farkı yüzünden 2 saat kazanacaktı. Berlin'e böylece sabah şafak sökerken kıl payıyla varacaktı. Kanada'nın son toprak parçası olan Harrison burnu arkalarında kaldığı zaman 1 saate yakın bir süredir uçuyorlardı. Şimdi Grönland'ın güney ucu Farewell burnuna doğru Atlantik üzerindeydiler.
''Başkan Rudin, lütfen dinleyin beni.
William Matthews masasının üstündeki küçük mikrofona eğilmiş konuşuyordu. Sıcak hat denilen şey aslında telefon değildi. Mikrofonun yanındaki hoparlörden de odadakiler karşı tarafta Maxim Rudin'in kulağına Rusça'ya çeviri yapan kişinin mırıltısını duyuyorlardı. Maxim Andreyevich, bu işte ikimiz de çok yaşlandık. Halklarımız için barış sağlama uğrunda çok çalıştık. Artık işin sonuna gelmişken Kuzey Denizi'nde bir tankeri ele geçirmiş bir avuç katil yüzünden boşa çabalamış olmamız çok yazık olacak. Karşı tarafta bir süre sessizlik oldu. Sonra Rudin'in sesi duyuldu. Başkanın yanında da Dışişleri Bakanlığından genç bir yardımcı Rudin'in sözlerini İngilizce'ye çeviriyordu. William dostum, o zaman tankeri havaya uçurmaktan başka yapacak bir şeyin yok. Şantaj aracını ortadan kaldır, benim elimden başka bir şey gelmez. Bob Benson uyaran bakışlarla baktı Matthews'a. Rudin'e Batı'nın Ivanenko konusunda gerçeği bildiğini söylemeye gerek yoktu. Bunu biliyorum dedi Matthews, ama tankeri de havaya uçuramam, bu da beni mahveder. Başka bir yol olmalı. Senden şu anda Moskova'ya uçmakta olan adamımızı kabul etmeni bütün kalbimle rica ederim. Her ikimizi de çıkmazdan kurtaracak bir önerisi var. Kim bu Amerikalı?
Amerikalı değil, İngiliz. Adı Adam Munro.
Bir süre sessizlik oldu karşı tarafta, sonra Maxim Rudin'in biraz nazlı sesi duyuldu. Uçuş planını yardımcılarıma bildir. Uçağın Rus hava sahasına kabulünü sağlayacağım. Ve bu adam geldiğinde kendisini ben karşılayacağım. Spokojno noć, William.
Size iyi geceler diliyor sayın başkanım dedi çevirmen.
Alay ediyor olmalı. Adamlarına Blackbird'ün uçuş planını ver ve uçağa da yoluna devam etmesini söyle. Freya'da saatler gece yarısını gösteriyordu. Üçüncü ve son güne girmişlerdi. Bir daha gece yarısı çalmadan ya Mişkin ile Lazarev İsrail'de olacaklar ya da Freya ile içindekiler çoktan ölmüş bulunacaklardı. Yeni bir kameraya geçme tehdidini savurmasına karşın Drake deniz piyadelerinin bir gece saldırısına kalkışmayacaklarından emin olarak olduğu yerde kalmayı yeğlemişti. Thor Larsen gündüz kamerasında karşısında oturuyordu. Her iki adam da artık güçlerinin sonuna gelmişlerdi. Başını kolları üstüne dayayıp uyumaktan kendini güçlükle alıkoyan Larsen, Svoboda'yı da durmadan iğneleyerek uyanık tutma oyununu sürdürüyordu. Svoboda'yı kışkırtmanın en güvenli yolunun onu Ruslar konusunda konuşmaya zorlamak olduğunu artık anlamıştı. ''Sizin halk ayaklanmanıza inanmıyorum Bay Svoboda'' dedi. ''Rusların Kremlin'deki efendilerine karşı ayaklanacaklarına inanmıyorum. Kötü ve zalim ve yeteneksiz olabilirler. Ancak dış tehlike alarmını çaldılar mı, o sınırsız Rus yurtseverliğine her zaman güvenebilirler.'' Norveçli bir an için çok ileri gittiğini düşündü. Svoboda'nın eli tabancasının kabzasını kavradı, yüzü öfkeden bembeyaz kesildi. Ayağa fırlayarak başlarım onların yurtseverliklerine diye bağırdı. Batılı yazarların ve liberallerin bu sözüm ona müthiş yurtseverliklerinden söz etmelerinden bıktım artık. Başka insanların vatanlarına olan sevgisini yok ederek beslenen bu yurtseverlik nasıl bir şeydir? Benim yurtseverliğim ne olacaklar sen? Gürcülerin, Ermenilerin, Litvanyalıların, Estonya ve Latviyalıların yurtseverlikleri ne olacak? Onlara bu hak tanınmıyor mu yoksa? Herkes bu sonsuz ve bıktırıcı Rusya sevgisine mahkum mu edilecek? Onların lanet yurtseverliklerinden nefret ediyorum. Petro ve Ivan döneminden bu yana şovenizmden başka bir şey değil bu. Çevre ulusların fethedilmesi ve köleleştirilmesiyle var olabilen bir şey bu. Drake masanın yarısına kadar yürümüş, elindeki silahı sallıyordu. Bağırmaktan soluk soluğa kalmıştı. Sonunda kendini toparladı ve yerine döndü. Tabancayı bir işaret parmağı gibi uzatarak sözüne devam etti. Bir gün, belki de çok uzak olmayan bir gün, Rus İmparatorluğunda çatlaklar başlayacak. Çok yakında bir gün Romenler, Çekler ve Polonyalılar da kendi yurtseverliklerini uygulamaya başlayacaklar. Arkalarından Almanlar ve Macarlar gelecek. Baltık ülkeleri Ukraynalılar, Gürcüler ve Ermeniler. Roma ve Britanya imparatorlukları gibi Rus imparatorluğu da çatlayıp çökecek. Çünkü sonunda efendilerinin küstahlıkları artık katlanılmaz bir hal alacak. 24 saat içinde ben kendim harca keskiyi dayayacağım ve dev bir çekiç indireceğim. Ve önüme sen ya da başka biri dikilecek olursa öleceksiniz. Buna inansan iyi olur. Drake tabancayı bırakıp daha sakin bir sesle konuştu. Hem zaten Bush isteklerimi kabul etti ve bu kez sözünden dönmeyecek. Michigan ile Lazarev İsrail'e varacaklar bu kez. Thor Larsen genç adama dikkatle bakıyordu. Çok tehlikeli bir iş yapmıştı, az daha silahını kullanacaktı. Ama aynı zamanda tüm dikkatini de dağıtmış gibiydi. Eliyle yakalayabileceği kadar yakına gelmişti. Bir kez daha şafak sökmeden önceki saat içinde bir deneme daha. Bütün gece boyunca Washington ile Omaha arasında acele ve şifreli mesajlar gidip gelmişti. Bunlar Omaha'dan da Sovyetler Birliği çevresinde elektronik bir halka oluşturan, Batılı ittifakın kulakları ve gözlerini oluşturan radar istasyonlarına iletiliyorlardı. Görünmeyen gözler Blackbird'ün Moskova yolunda İzlanda'dan İskandinavya'ya doğru kayan bir yıldız gibi uçtuğunu saptamışlardı. Daha önce uyarıldıkları için gözlemciler alarma geçmediler. Demir perdenin öte yanında Moskova'dan gelen mesajlar da Sovyet gözcülerini gelen uçak konusunda uyarmıştı. Blackbird'ün karşısına hiçbir uçak çıkmadı. Yolu Moskova'ya kadar temizlenmişti. Ancak uyarıyı duymayan ya da duyduğu halde aldırış etmeyen bir savaş uçağı üssü vardı. Ya da Savunma Bakanlığı'nda bir yerden Kremlin'in emirlerinin aksine bir emir verilmiş olabilirdi. Kutup bölgesinde Kirkenes'in doğusunda iki MiG-25 havalanmışlar, son hızla gelen uçağın yolunu kesmek için yükseliyorlardı. Bunlar 1970'lerin 25A uçağının daha geliştirilmiş, güçlü ve daha güçlü silahlarla donatılmış 25E modelleriydi. Sesten 2.8 kere daha hızlı uçabilirler, 30 bin metreye çıkabilirlerdi. Ancak kanatların altında bulunan 6 uçaktan uçağı roket bundan da 7 bin metre daha yükseğe çıkabilirdi. Uçaklar dakikada 3 bin metre bir hızla yükseliyorlardı. Albay O'Sullivan mikrofona homurdandığında Finlandiya üzerindeydiler. Ladoga Gölü ve Leningrad'a yaklaşıyorlardı. Konuklarımız var. Munro daldığı hayal aleminden uyandı. SR-71 teknoloji konusunda hiçbir şey bilmemesine karşın önündeki küçük radar ekranı durumu açıkça gösteriyordu. Üzerlerine doğru hızla yaklaşan iki küçük nokta vardı. Kim bunlar diye sorarken midesinin korkuyla kasıldığını hissetti. Maxim Rudin özel geçiş izni vermişti. Bu oyuna kalkışamazdı kuşkusuz. Ama ya başka biri? O Sullivan'ın da kendi radar ekranı vardı. Birkaç saniye sürede uçakların hızını izledi. MiG-25 dedi. 20 bin metredeler ve hızla yükseliyorlar. Lanet Ruslara güvenilmez demiştim ben. İsveç'e mi döneceksin diye sordu Munro.
Hayır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seni Moskova'ya götürmemi söyledi İngiliz ve sen de Moskova'ya gideceksin.
Albay O'Sullivan art yakıcılarından ikisini devreye soktu. Munro birden katırt etmiş gibi oldu. Max sayacı dönmeye başladı, az sonra ses hızının 3 katını gösteriyordu. Radar ekranında noktalar yavaşladılar, sonra da durdular. Blackbird'ün burnu hafifçe yükseldi, çevresindeki zayıf havadan hafif bir tepki görerek 25 bin metre sınırını aştı ve yükselmeye devam etti. Altlarında iki uçaklık filonun komutanı binbaşı Pyotr Kuznetsov-Tumanski uçağını sınırının sonuna kadar zorluyordu. Sovyet teknolojisinin en iyi ürünü olan uçağı üzerindeki iki jet motorundan 2500 kiloluk daha az bir itiş gücü üretiyordu. Ayrıca kanatları altında taşıdığı silahlar da hızını kesmekteydi. Yine de iki MiG uçağı 25 bin metreyi aşarak roket atma menziline girdiler. Binbaşı Kuznetsov 6 roketini atışa hazırlayarak yanındaki uçağa da aynı şeyi yapmasını söyledi. Blackbird 30 bin metredeydi. O'Sullivan'ın radarları kendisini kovalayanların 25 bin metreyi aştıklarını ve roket menziline girmek üzere olduklarını gösteriyordu. Düz bir kovalamacada kendisine yetişemezlerdi ama yolunu kesebilirlerdi. Manro'ya refakat uçakları olduklarını sansaydım, orospu çocuklarının yaklaşmalarına izin verirdim dedi. Ama Ruslara hiç güvenmem ben. Manro soğuk geçirmeyen tulumun içinde terden sırılsıklandı. Bülbül dosyasını okuyan kendisiydi, Albay O'Sullivan değil. Bunlar refakat uçağı değil dedi, bizi düşürmek istiyorlar.
Yok canım, vay domuzlar vay. Birleşik Devletler Başkanı seni canlı ulaştırmamı istiyor. Hem de Moskova'ya kadar İngiliz.
39. ayrımın sonu. Sayfa 418.